Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi bu haftaki dersimizin konusu Risale-i temsilleri nuru iman ile tefekkür etme. Şu cümlenin açılımı olacaktı fakat yetiştiremedik abi. Uzun bir seyahatten geldik. Fakat daha değişik bir konu. Şu cümlenin izahı olacaktı.
O da antik ama ha şey.
Temsilatı nur-i iman ile tefekkür edenin nur-i imanı inkişaf eder, kuvvet bulur. Biz de bu hakikati Risale-i o temsilleri için kullanacak. Özellikle Risale-i hayvanat temsillerinde bunu kullanacaktık. Mesela alimi mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Niye? O niçin koyun? Başka bir hayvan değil de o koyun. Koyunun özelliklerini ne yapacaktık? Hakikate tatbik edecektik. Mesela koyun nasıl ki bağlarda, bahçelerde otluyor, ondan sonra süt veriyor. Alimi mürşit de böyle olmalı diyor. Yani alim de işte kitaplarda, kütüphanelerde tabi yerindeyse otlayacak, ondan sonra süt verecek.
Yani taassup yapmadan bir otlamayacak.
Gibi yani bunun gibi. Sineğe benzetmesi vesveseyi, ondan sonra deve kuşuna benzetmesi, işte ihlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekinin demesi gibi bunları toparladık fakat böyle alt alta getirmedik yani toparlanmış. Onu inşallah daha müsait.
Niye akrep yılan demiş? Değil mi? Başka bir şey dememiş mesela. Tilki dememiş.
Mesela yılan ve akrep insanla temas ettiği zaman, insanı zehirlediği zaman onun maddi hayatı bittiği gibi manevi noktadan ihlası kıracak esbabı bilerek yaptığı zaman onun manevi hayatı bitiyor. Mesela akrep abi bir sene üstadımız insanın diyor boynunda bir akrep olsa ısırmadan atılsa birisi bize söylese memnun olur. Mesela hotfuruşluk gibi, enaniyet gibi, gurur gibi. Birisi bize söyle ki böyle bir akrep var. Söylese ısırmadan atılsa memnun oluruz diyor. Şimdi bir akrep bir sene kımıldamadan durabiliyormuş abi. Bir sene. Daha sonra zeminini bulduğu zaman tekrardan ortaya çıkabiliyormuş. İnsanlarda böyle hissiyatlar var. Gibi yani bunun gibi. Fakat yetişmediği için şey yapamadık. Şimdi Kastamonu layıkasından bir mektup. Abi şöyle bir giriş yapacağız bu mektuba. Şimdi Ayet-el Kübra'da Kelime-i Tevhid'in ehemmiyetli bir sırrı, İslamiyet'in derin bir medarı, külliyatı cüziyata koyma sırrıdır diyor. Abi. Kelime-i Tevhid'in ehemmiyetli bir sırrı, İslamiyet'in derin bir medarı, külliyatı cüziyata koyma sırrıdır. Mesela şu gördüğümüz insanı Cenab-ı Hak her bir cüzüne derc etmiş. Mesela parmak izine derc etmiş. Hırsız mesela hırsızlık yapmış. Kulak izi kapıda kalmış. O kulak izinden yakalamışlar hırsızı. Veya başka bir yerde gene aynı hırsızlık hadisesi olmuş. Hırsız orada elma ısırmış. Bu sefer diş izinden yakalamışlar. Yani Allah insanı kulak izine de koymuş. Bir saç teline de koymuş. Parmak izine de koymuş. Vesaire ve en küçük bir hücresine de koymuş DNA'sına. Bu külliyatı cüziyata koymasıdır Cenab-ı Hakk'ın. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet var. Cenab-ı Hak her bir sureye koymuş Kur'an'ı. Her bir ayete koymuş. Değil mi? Hatta diyorum ki her bir harfe koymuş. Şimdi insanın komplesi mucize olduğu gibi bir gözü de mucizedir. Bir parmağı da mucizedir. Dişi de mucizedir. Ayağı da mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in bütünü mucize olduğu gibi her bir suresi, ayeti, harfi de mucizedir diyor. Bu bir sır. Derin bir sır diyor buna. Şimdi bu hakikat Risale-i Nur'da da caridir. Risale-i Nur'un her dersi hem şeriattır, hem tarikattır, hem hakikattır vesaire vesaire. Hem kalp ve ruhun dereceye hayatına çıkmaktır. Cüz'i nazardan kurtulup külliyet kesbetmektir. Cismaniyetten çıkmak, hayvaniyetten çıkmak, kalp ve ruhun dereceye hayatına girmektir gibi. Şimdi bu okuyacağımız mektupta bir olay var. Buradaki şeriattaki mana, tarikattaki mana, hakikattaki mana, cüz'i nazardan çıkıp külli mana gibi vesaire vesaire bunları görmeye çalışacağız. Bu okuyacağımız mektupta.
Neresi?
Bu Kastamonu sayfa 192.
Tamam.
Evet. Şimdi bir şey daha vurgulayalım abi. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki 300'den 1000 sene sonra velayet, nübüvvet feyizleri olacak demiş. 300 demesi tabi'in tebe-i tabi'indir. 300'den 1000 sene sonra 1000 sene velayet olmuş. Ondan sonra tekrardan nübüvvet feyizleri olacak diyor. Tabi'in tebe-i tabi'in 300'den 1000 sene sonra. Şimdi bu dersler nübüvvet feyizleri var abi bu derslerde. Risale-i derslerinde. Her dersinde o demin söylemiş olduğumuz manalar külliyetle, cüziyetle caridir. Nübüvvetle velayet arasındaki fark şudur. Üstadımızın misaliyle, yine burada bir güneş var. Burada da bir ayna var. Şimdi yukarıdaki güneş ile bu aynadaki gözüken güneş arasında ne kadar fark var? Nübüvvetle velayet arasında o kadar fark var. O zaman nübüvvetin feyziyle velayetin feyzi arasında da o kadar fark var. O zaman nübüvvetin varisiyle velayetin varisi arasında da o kadar fark var. Vesaire vesaire. Öyle gidiyor. Manamı, feyiz hepsi farklı. İşlerinde farklı. Ha, bu derslerde bu mevcuttur. Bunu Emir Dağ'da ifade ederken Üst Hazretleri vazife-i hilafetin en ehemmiyetlisi neşri hakaiki imaniye noktasında Risale-i Nur Hazreti Hasan'ın o kısacık hilafet müddetini uzun bir zamana yaydığından 5. halife nazarıyla bakabiliriz diyor. Yani bu derslerde bu feyizler, bu söylediğim şeyler şimdi bunu tatbik edeceğiz. Hepsi mevcuttur. Ne kadar istifade edebilirsek, ne kadar görebilirsek. Bu çarşamba derslerinin şeyi de ne yapmak? Bu ülfeti kırmak, cüziyetten külliyete çıkmak. Bunu şimdi tatbik edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuh. Bi adedi hurufi resailin nuril mekruati vel mektubat.
Aleyküm selam üstad.
Bir su alabilir miyim? Aziz Sıddık kardeşlerim, size 3 noktayı beyan etmeye kalpte bir ihtiyaç oldu.
Şimdi kapatsana.
Birincisi, bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder. Kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaide-i esasiyedir. Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hadiselerde bir dest-i inayet, bir veçh-i rahmet bulunduğu tecrübelerle sabittir. Bu iki cihette kalpten bir sual çıktı. Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul hadisesinde veçh-i adalet ve rahmet nedir? Hatıra böyle bir cevap geldi ki. Risale-i Nur'a ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyetle bakmaya ve tetkik etmeye sevk etti. Elbette Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim insafı varsa taraftar olur. Ve Risale-i Nur ulema dairesinde ve İstanbul afakında tezahür edecek. İşte veç rahmet ve inayet. Şimdi Aziz Sıddık kardeşlerim, layıkalarda hemen hemen mektuplar bu vasıf ile başlıyor. Aziz ve Sıddık. Şimdi ismi fert kainata tecelli ettiği zaman o tecelli o şeye münhasırdır. Onun bir ikincisi yoktur. İsmi ferde azamiyet derecede mazhar olan Risale-i Nur'da da aynı iki kelime veya yazılmış olmak için bir kelime veya teşbih yapılmış olmak için bir teşbih yoktur. Aynı ilim, hikmet ve manadır. Şimdi Aziz Sıddık zahiren hitaplar aynı. Fakat o ifadelerin altındaki vasıflar farklı olduğundan dolayı o zaman yukarıdaki ifadeler de değişiktir. Mesela mülevvin ismi domatesde kırmızıdır, salatalıkta yeşildir, çam ağacın portakalda turuncudur değil mi? Farklı renkleri var o ismin, mülevvinin. Şimdi Aziz Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir, Sadık da bir ismidir. İşte Risale-i Nur'daki Aziz Sıddık ifadeleri o mülevvin isminin tecelliyatı, mazharatı farklı olduğu gibi Aziz ve Sıddık'ın da o aşağıdaki vasıflar farklı olduğundan dolayı değişik bir açılımı. Aynı değil. Aynı gözüküyor ama aynı değil. Mesela merdivenin basamakları gibi aynı gözüküyor ama aynı değil. Aziz Sıddık kardeşlerim, size üç noktayı beyan etmeye kalpte bir ihtiyaç oldu. Şimdi Risale-i Nur'da nokta, nükte ve remz var. Nokta maddi bir meseleyi anlatır. Nükte manevi bir meseleyi anlatır. Remzde ise ince işaretler, derin manaları anlatır. Şimdi buradaki üç noktayı beyan etmeye kalpte bir ihtiyaç oldu. Şimdi buradaki noktada maddi mesele bir itiraz hadisesi var. Üsa Hazretleri o maddi mesele üzerinde o nükteyi görecek maneviyatı, biz de üzerimize düşen o bu hakikattan işaretleri, remizleri alacağız. Nokta maddi meseledir. Nükte manevi meseledir. Remz de ince işaretlerdir, manalardır. Şimdi birincisi maddi mesele, bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi olduğundan insan zahiri sebebe bakıp bazen haksız hükmedip zulmeder, kader o musibetin gizli sebebine baktığı için adalet eder diye Risale-i Nur'da bir kaydı. Yani başa gelen her olay ve hadisede, buradaki bir itiraz hadisesinde hem insan eli var hem de kader müdahalesi var. İnsan zahiri sebebe bakıyor, kader ise gizli sebebe bakıyor, adalet ediyor. Bu bir kaydı esasidir Risale-i Nur'da.
Risale-i Nur'da niye?
Risale'de meslek esasları var. Meslek ve meşrep esasları var. Onlara insan riayet ettiği zaman burada bir kaydı esasiye. Burada söyleyecek zaten. Rahmete ve inayete mazhar olduğunu söyleyecek. Şimdi külliyetin geneline baktığımız zaman meslek esaslarına ve düsturlara riayet edildiği zaman 4 tane hakikate mazhar olur bir insan. 10 tane de 4 tanesi çokça geçiyor. İnayet, iltifat, ikram ve tevafuk. Meslek esaslarına ve düsturlara riayet ettiği zaman ya iltifata mazhar olur, ya ikrama mazhar olur, ya tevafuk olur, ya ikram, bir şey oluyor. Riayet ettiği zaman. Zaten bir nurcunun böyle bir düstura, bir esasa riayet etmesinde 1000 bereket vardır. Kafasına göre hareket değilse o iş bereketsiz. Zahiren bir şaşa gözükebilir. Ama o esasa, o düstura, üstadın demiş olduğu manada tatbikat yapıldığı zaman onda 1000 bereket oluyor. İnayete, efendim iltifate vesaire mazhar oluyor. Şimdi kaidi esasiye bu. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Her hadisede bu vardır. Bu bir kaidi esasiyedir. Şimdi Üsa Hazretleri bu kaidi esasiyeyi uygulayınca hemen inayet ve rahmete mazhar olduğunu söylüyor. Bak burada okuduk. İşte rahmet ve inayet diyor. Nedir o? Zahiren bir itiraz hadisesi var. Bir sıkıntı var. Acaba niye oldu? Talebeleri telaşlanıyor değil mi? Bu kaide-i esasiyeyi uygulayınca, yani insan eli ve kader müdahalesi, o kader müdahalesine baktığı zaman, o zaman ne oluyor? Yani bu risaleler yazılmış ki o zamanki alimler, ulemalar bu hizmete ciddi taraftar olsun. Hasan abi. İşte onlar da hayat-ı dünyevinin temini, siyaset, felsefe gibi bu tarz şeylerin engellemesiyle beraber o risaleleri alıp okumuyorlar, bu hizmete taraftar olmuyorlar. Ama o risaleler niçin yazılmıştı? Onların da bu hizmete ciddi taraftar olması. O zaman ne yapıyor? Kader ona müdahale ediyor o itiraz hadisesiyle beraber. Yani o itiraz hadisesi, her hadisede nasıl insan eli, kader müdahalesi var, orada insan eli ve kaderin müdahalesi olmuş oluyor. Oradaki inayet, iltifat ve rahmet. Hem şimdiye kadar Risale-i Nur'un başına gelen hadiselerde bir dest-i inayet, bir veç rahmet bulunduğu tecrübelerle sabittir. Acaba Nur hakkındaki bu yeni İstanbul hadisesinde veç-i adalet, adalet yüzü, yönü ve rahmet nedir? Hatıra böyle bir cevap geldi. Yani hemen o kaide-i esasiyi o hadisede uyguluyor. Uygulayınca Risale-i Nur'a ehli ilim ve ehli dikkati ciddiyetle bakmaya ve tetkik etmeye sevk etti. Elbette Risale-i Nur'u tetkik eden bir alim insafı varsa taraftar olur ve Risale-i Nur ulema dairesinde ve İstanbul afakında tezahür edecek. İşte veç rahmet ve inayet. Şimdi buradaki demin başta söylemiştik. Hem şeriat dersi var, hem tarikat dersi var, hem hakikat dersi var. Buradaki şeriat dersi nedir? Mesela gıybette, suizanda, iftira şeriatça yasaktır. Peki tarikat manası nedir? Tarikat dersi var. Şimdi belli bir mesafeden sonra insan terakki etti mi, Cenab-ı Hakk'ın musibeti kadar nimeti de onu memnun ediyor Hasan abi. Terakkiden sonra.
Kişiyi.
Çünkü ondan geldiğini bildiği için mesela şöyle bir ifade ver lemalarda. Nasıl?
Nimeti kadar musibeti de
memnun. Yani nimeti kadar musibeti de onu memnun ediyor ondan geldiğini bildiği için. Mesela bu şöyle ifade edilmiş lemalarda. Lütfu kahri şeyi vahidi bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup sultan olur. Azaptan kurtulur. Sultan olan anlar bizi. Yani lütfü ve kahrı bir bilmeyen çekti azap diyor. Bak burada bir biliyor abi üstad. Lütfü ve kahrı bir bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olur. Sultan olan anlar bizi diyor. Burada bir tarikat dersi var. Ne yapıyor? Direkt o manayı veriyor bize.
Buradan şeriat dersi var, gıybet, adam etti.
Suizan, iftira, yasaktır.
Yaptı. Bu şeriat, tarikat dersi neydi?
Ha, tarikat dersi, üstadın o hadiseden direkt kaderi görmesi abi. Ha. İnayeti, rahmeti görmesi. Mesela...
Tarikat mıdır bu? Tarikat mıdır?
Yani tarikat demek kalbi manayı görmek abi. Mesela tarikatta varlık ile yokluk, musibet ile nimet birdir. Bunun dışındaki şeyler o kimsenin kendi anlayışıdır, tarikat değildir. Bütün tarikat kitapları bu esas üzerine kurulmuştur. Varlık da yokluk da eşittir. Zaten Risale'de de var. Ne dünya kazandığına mesrur, ne kaybettiğine mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor diyor. İşte tarikat, varlık ile yokluk, musibet ile nimet birdir. İşte burada bu ders var. Lütuf ve kahrı bir bilince ne oluyor? O zaman kalbi bir manaya, inayete, iltifata masrul. Mesela ayette abi, bu 19. sözde de var. Şimdi mektupta. Ve ma rameyte id rameyte velakinnallaha rama. Yani attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Onun külliyetinde, mesela dedim ki doktor tedavi ediyor. Tedavi eden doktor değildir. Şafi hakiki olan Allah'tır. Ben şimdi anlatıyorum. Anlatan zahiren esbab budur. O doktor gibi. Ama anlatan hakiki manada mütekellim ezelidir. Mesela diyelim ki topraktan rızık çıkıyor, değil mi? Yani atan sen atmadının o külliyetinde her şey böyledir. Heh. Üstada o iftirayı, o taşı atan da o değildir. Abi. Atan o değildir.
Hani böyle külli bakarsak?
Bakarsan o değil.
İnayetle rahmet arasında fark var. He?
Yani hayır ve hasenatta oluyor ama şeylerde...
Şimdi insan eli var ya abi, buradaki mesele, yani biz başta söyledik, terakki ettikçe o zaman musibeti kadar nimeti de memnun ediyor. Çünkü kaderde...
İngilizlere üstad verdiği vakit, İngilizler zaten bunu kutuvatiste de böyle demişler. Demişler ki her şey kaderdendir, o zaman razı...
Gel buraya, gel ilgili.
Hayır ve hasenatta doğrudan buraya Cenab-ı Hak'ta iken, şer fiilde onu deruhte ediyor. O şeydir.
Benim söylediğim o tarafı değil de abi bu tarafa. Yani terakki edikçe avam içinde kaderin cayı istimali var. O orası değil de terakki ettikçe havasın kaderi kullanma şeyi yoktur. Çünkü kaderden bahseden kimse ehli marifet ise, kemali iman, ehli huzur ise o zaman kaderden bahsedebilir diyor. Yani bizim burada söylemiş olduğumuz o tarafı değil de abi bu tarafa.
Bunu yine ehli ilim de görüyor. Ha. Kemal iman sahibi de görüyor. Zahir sebebi diyor ki sen zalimsin diyor. Fakat bir de vardı ki o zalimle zalimini teslim ediyor. Peki Cenab-ı Hak o zalimin eliyle beni niye tokatladı? Zalimin arkasındaki bu sefer kaderin eliyle.
İşte demek istediğim bu abi.
O kadar teslim ediliyor yani. O
insan eli var orada.
Kurtulamaz. Ha. Kader benimle seni işte tokatladı diyemez.
Yani. Burada insan eli var demiş olduğunuz gibi. Bizim burada söylediğimiz öteki yarısına bakıyoruz. Yani oradaki o kalbi manayı görmek.
hak ettiği. Veya şöyle olur mu Ahmet?
İki tarafı da var bunun. Mesela bu mektupta o inayet ittifak rahmet dedin ya. Evet. İnayet usul değil de adalet ve rahmetten ayırıyor üstad. Net ifadeler. 13. mektupta beşer zulmeder, kader adaletle bu bir. İkincisi beşer zulmeder, kader merhamet eder. Beşerin zulmünü Allah ikiye ayırıyor. Bir, Allah rahmet etmek istiyor sana, beşerin zulmüyle yapıyor. Bir de Allah adalet etmek istiyor. Senin kusurun var, bunu beşerin yine zulmüyle yapıyor. Yani beşerin zulmünü her halükarda ya rahmete çeviriyor ya adalete çeviriyor. Burada da yine başında yine aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla İngilizlerin de mesela yaptığı zulümlerde diyor ki sen zalimsin. Fakat bizim kusurumuz olduğundan dolayı Allah senin elinle adalet etti. Üstad o mektubunda anlatıyorken beş tane hem anlatıyor. Hem ilk önce beşerin zulmünün kaderin merhametini, daha sonra beşerin zulmünün kaderin adaletini anlatıyor. Tamamen ayırıyor bunları. 13. mektupta.
Peki bu şey olur mu Ahmet? Hiç beşer canibinden bakınca, bir de Allah canibinden bakınca farklılık olur mu?
İşte beşer canibinden bakınca
biraz tuhaflık mı olur?
Kemal iman sahibi ise tamamen esbabı görmüyor, sebepleri aşıyor. Bundan sonra bu zahir sebeptir. Allah bunun kalbinde zulmetme niyeti vardı. Ondan sonra imana karşıdır, küfür imana zıttır. Küfrün gereğini yapacak. Fakat Allah onun zulmetmesini neden benimle karşılaştırdı? Mesela düşünün ki olayla burada 10 tane, 20 tane olay var. Bu zulmetmek istiyor. Bunun da kalbinde iman var, merhamet etmek istiyor.
Gel buraya oturabilirsin.
Allah onun zulmünü getiriyor, seninle bağdaştırıyor. Hani insana diyor ya bura benim zulmü diye. Belki birisinin zulmü, birisinin koşunu seninleydi, bunu bulabilirdi. Yani kader mazi ile müstakbele bir bakar diyor. İki bir tane olay var, bu zulmetmek istiyor. Bununla bunu birleştiriyor. Niye bu? Bunun kalbindeki işte zulüm damarı, isyan tarafını onunla birleştirdi. Allah da ona ya merhamet etmek istiyor ya da bir kusuru vardı. Bunun zulmüyle onun kusurunu dünyada sürüyor, ahirete kalmasın diye. Bu Cenab-ı Hak canibinden belki bu manayı diyorsan Allah canibinden göre bak.
Beşer canibinden olsa buna?
Beşer olsa ben ne yaptım, bana niye zulmediyorsun, bana niye vuruyorsun diye sebebe takılacak.
Peki burada hangi taraftan bakış var? Hangi ikisinden?
Kader canibinden bakıyor usta. Bir sahilde bir düstur, yani meslek düsturlarından bakıyor. Başka bir tanesi.
Meslek düsturlarındandır değil mi? Beşer
yani burada bir itiraz hadisesi var. Bir esas var. Bu esası o itiraz hadisesinde uyguladığı zaman netice olarak bu inayete, veçi adalete mazhar olduğunu söylüyor rahmetiye. Yani Ahmet abinin söylemiş olduğuyla benim söylediğim arasında bir şey yok yani. Ben de aynısını ifade etmeye çalıştım ama ettim ama edemedim.
Yok, orada bir sorun yok. Demek ki beşer zulmü içinde bir adalet var, bir de rahmet gözüküyor. Burada ikisini de işliyor galiba.
İkisini de işliyor.
Evet.
İkisini o, de şu anda rahmeti anlattı da evet. Adalete aşağıda
girmedi daha. Adalete girmedi daha.
Bizdeki belki üstü perdeki şeyin yani beşerin kötü fiillerine muahazeye çekileceğini, kader onda mesul olmadığını, insan fiilinde mesul olduğunu.
Ha yani beşerin eliyle bana zulüm, Cenab-ı Hak beni terbiye etti.
Evet.
Ama Allah'ın beni terbiye etmesine sen zalimlikten kurtulamıyorsun.
Üstad İngilizlere bunu söylüyor.
Ha yani sen zalimsin. Ama evet, sen diyor...
Tasavvuf bir nazar var. Geldi abdest alıyorken tokat vurmuş. Evet. Birisi bakıyor, birisi bakmıyor. Mesela oluyor ki bir mertebeye geliyor ki tokat vuruyor, hiç bakmıyor. Yani doğrudan dolayı Allah'tan geldim. Halbuki adam tokat atmış, zalimdir. Yani bu tasavvufi şeydir. Hakikatta şeriatta şeriat bakar, neden vurdun, niçin vurdun, tahkik eder. Tahkik ettikten sonra yine kaderden geldiğini bilir. Nübüvvet yolu bu. Üstad böyle yapıyor. Yoksa tasavvufi bir şeyde tamam Allah'tan geldi demekle zahir sebebi görmemek olmaz yani. Bu nakıs bir meslek oluyor.
Yani bizim meselemiz o zahiri görmek değil, o buradaki o zahirdeki o düsturu görmek.
Arkayı görmek.
Arkayı görmek yani. Bizimki o değil. Baştan bunu söyledik.
Tarikat manası.
Yani o baştaki o şey görmek değil, o İngilizce o zalimi. Buradaki o manayı bizim görmemiz gerekiyor.
Yani bu adam, bu itiraz eden şef, zalimlik yapmış yani veya gıybet etmiş vesaire. O şeriatça.
O bir meselemiz değil o.
Zaten ona hiç nazar almıyor zaten.
Zaten almıyor. Yani Ahmet abi o noktayı söyledi yani. O mesele o...
Ama onu diyor gözden kaçırmayalım diyor. O zalimlikten kurtulamaz.
Yani kader verdi diye bunu hani kader yok da bunu görmemek lazım. Ondan dolayı onu görmemek lazım. Kader verdi. Kadere karşı görmemek gerekiyorken beşere karşı görmenin gerekliliğinden.
Evet. Çok tuhaf yani. Zahiri esbapta şeriat ilga edilmiş. Çok tuhaf biliyor musunuz bu şeyhin itiraz döneminde? CHP şeriatı kaldırdı, hilafeti kaldırdı, şeriat yıkılmış. Alimler asılıyor, seyitler katlediliyor. Bunlara karşı hiçbir ses yapmıyor. Gidiyor kalkıp ustada itiraz ediyor bu adam. Hiçbir tanem CHP'ye karşı şeriatı nasıl kaldırıyorsunuz? Allah'ın hükümlerini nasıl kaldırıyorsunuz? Seyitler öldürülüyor, Tunceli yok ediliyor. Tunceli Alevili gibi gözüküyor ama Seyit Aleviler. Seyit olan şeyler. Onun için bugünkü Aleviler sahip çıkmıyor. İyi oldu diyor. Bak Alevi. Ama Seyit'ti. Dikkat, Seyitlerdi. Seyitler yok edilmiş. O Seyitler oraya sürülmüştü. Çünkü Tunceli kırsal bir bölgeydi. Bak sahip çıkmıyor. Bak o dönemi tahlil işte bu İhtiyar Şeyh. Şey yani. Neydi bunun adı?
Çok... Ahmet Arvasi.
Arvasi. Niçin söylüyorum? Bu şimdi TGRT'lerinde, şeylerinde resmen ustada fasık diyorlar bunların cemaati. Işıkçılar, TGRT'ciler, Osmanlı'nın gibi şeyler, bunun takipçileri. Bundan cesaret alarak usta gel buraya Ali. Ustada itiraz ederek oralara, sen de gel kardeş burada. Ustada itiraz etmesinin şeyinden ben bizzat ben duydum, nakletmiyorum. Fasık diyor yani, fasıklar diyor. Yani aynen fasık diyor. Dolayısıyla tabi bazı şeyleri de ifade etmeyi ben meşreben fıtratımda yok ama böyle ihtilaf bir şey. Ama mecburen bazı şey için söylüyorum. Bu adam yani Abdülhakim Arvasi bu. Bu ihtiyar zat. Şeriatı kaldırılıyor CHP. Efendim hilafet yakılıyor, şöyle yapılıyor. Yani İslam'ı örf ananeler yıkılıyor. İtiraz yok.
Usta çabuk tamir etsin diyor. Tamir ediyor mu acaba?
Tamir etseydi bugün onun takipçileri ustada fasık deyip cesaret bulamazdı. Bugün Osmanlı'nın TGRT'de fasık diyor mesela. Yani böyle acayip acayip tuhaf. Ben çaktırmadan mail attım. Onlardan imişim gibi yazıştım. Öyle böyle dedin ama dedim ya ben bunlarla ticaret yapıyorum. Bunun ucularla sen böyle yapıyorsun. Ben yani onlardan imiş gibi. Ya bu adamlarla bizim ticareti kesecek olur mu? Sen dedi fasıklarla ne işin var diyor. Yani bana yapmış ha ben yalan demiyorum size. Neyse.
Ama Osmanlı cemaatte muteber değil. Yani fıkıh bakımından cemaatte muteber de manevi olarak muteber değil.
Yani. Maneviyat noktasında değil ama bu konuştuğu için o cemaat adına mal oluyor. Eğer o cemaatin onayı olmasa onların radyo televizyonda ustada fasık dettirirse mesela kulağını çekerlerdi. Mesela şimdi bizim adımımıza bir tanesi Zeytinburnu cemaat adına bir tanesi Risale-i Nur'a ve bize mesleğimize meşremize muhalif bir şey söylüyor bize adımıza. Kendi adımızdan değil. Biz de bunu biliyoruz. Susar mıyız? Durdururuz onu. Yapma kardeş bir de böyle deme. Bir Nurculuğa zıttır. İşte burada işte onu yapıyor. Konu o işte ihtiyar zat. Ama ustad isim zikretmedi halde sen niye zikrediyorsun Hasan? Çünkü ustada alelen hücum ediliyor da ondan ihtiyaç duydum. Alelen ustada hücum ediliyor. Bırakın o fasıkları diyor falan. Evet.
İsim zikretmemesinin sebebi bilinmemesini istediği değil abi ustadım. Sadece Müslümanlar düşman çok karşıda.
Evet.
Orada kendi kendisiyle mücadele ediyormuş görüntüsü vermesin diye ustadım isim zikretmemesi.
Yani çok çeşitli şeyler denilebilir. Ama yani sarı ifade şu isim vermemiş bitti. Ne düşünürsen düşün. Hasan niye veriyorsun? Benim sözüm kitaba geçmiyor.
Evet. Şimdi buradaki itiraz hadisesi Üstad Hazretleri de bu hadisede
kaderin
şeyinde. Rahmet ve inayeti gördü.
Evet.
Şimdi nokta dedik, nükte dedik. O maneviyatı gördü o meselenin üzerinde. Remz ise ince derin işaretler, manalar külliyatı öyle geçiyor başlık olarak. Peki buradaki bizim bu hadiseden üzerimize alacağımız işaret nedir? Bizim de başımıza gelen her olay ve hadisede bunu görmemiz gerekiyor. Her hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi. Mesela ben yolda gidiyorum. Kafama bir tane tabela düştü. adamı mahkemeye vermem lazım benim. O tabelayı niçin sıkıştırmamış? Değil mi? Ama ben kalbimi yoklayacağım ki Allah ona niye müsaade etti de o tabela benim kafama düştü.
Ama bu arada öyle de tarikat tarzı bir meşreple de yani İsa Aleyhisselam'a nispet ediliyor ama ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Ama pek inanamıyorum. Yani bir tanesi vuruyor tokat suratına, peygambere vurulmaz. Nasıl olur? Ötekisini de uzatmış, buraya da vur demiş. Bunu yani biraz şey yani. Mesela tabela düştü adam arabada. Hiçbirimiz yapmayız ve yapmamamız da lazım. Durdurup hesap sormalıyız. Ama içimizden de ikisini beraber yaşamamız lazım. Bunu mahkemesine ve gereğini yaparken, kızarken kardeşim ne yapıyorsun? Bu şeriatçılıktır. Bu tenzih meselesi. Teşbih değildir. Bunu yaparken iç muhasebemizi yaparız. Tamam deriz. Ama dışarıdakiyle karıştırmayız işte. Ustalık burada istiyor. Zahiri şeriata göre deriz ki arkadaş bu tabelayı niye böyle yaptın? Sen ne hakla böyle yaparsın? Mahkeme ise mahkeme ama içimde derim ki ya Rabbi bunun eliyle beni hemen anlarım beni şunla yaptı.
Bir daire-i muamelat, bir daire-i itikad. Ustad diyor evet. Daire-i muamelatı daire-i itikada karıştırmamak gerekiyor. Bizim itikadımızda doğrudan duruyor. Onun eliyle beni tebliğ eden kaderdi. Fakat muamelat dairesine bir zahiri şeriat lazım. Biz ustadın köyüne kendini müdafaa eder. Mahkemeye gider, savunur. Ondan sonra ya biz niye Eskişehir hapishanesine düştük diye kadere bu sefer farklı...
İşte bu Murat, bu uzun oluyor tabii bu bize. Bu tamamen doğrudan doğruya bu pencere iki noktadan bakılıyor. Kesin işte Murat şey istiyor direkt.
Kadere bakan.
Kadere bakan taraf istiyor. Yani, çünkü ne işe yarayacak yani. Ben zannediyorum
yani
ki...
Yani zaten abi çarşamba derslerinin şeyi buydu.
Evet, gayet.
Yani zahirden değil de esnaftan yani.
Bunu içsel alemde... Bunları bilinmesi lazım ki bu toplumda en çok eksik olan bu.
Mesela benim demin söylemiş olduğumun delili şefkat tokatlarıdır. Bak orada hem nokta var, hem nükte var, hem de remiz var.
Ama babasını ziyaret etmiş, şeriata uygun.
Tamamen oranın izahıdır yani bu söylemiş Hulusi olduğum cümlelerin
izahı. Hulusi abi mesela, izah. Değil mi o? Şefkat tokatında Hulusi abi çoktan beri görmediği memleketini, peder validesini. Ne var ondan daha makul? Tokat değil. Niye? Sen misin hizmeti bırakıp anne babana giden? Ama anne baba emet edilmiş. Hizmette hiç kimse kıyas edilmez diyor. Evet.
İşte Risale-i Nur'da mesela mülk ve meleküt var. Mülk o hadisedir. Meleküt bu konuştuğumuz manalardır.
Evet tamam.
Mesela cüz'i nazar o hadisedir. Küllüleşmek ise böyle çok çeşitli bakabilmektir. Yani o cüz'iyatta boğulmuyor. İnsanı gaflete atan esbab neydi? Cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmesiydi. Direkt vay o şey bize niye böyle yaptı? Vay efendim sen misin? Zübeyir git ona bir tuzak kur diyebilirdi. Evet. Değil mi? Gidin ona şöyle yapın. O cüziyatta boğulur. Ne yapıyor? O cüziyattan çıkıyor. Mülk o hadiseydi. Oradan melekütte güç. Şimdi her şeyin dışına mülk, içine meleküt denir. Mesela bilgisayarın dış görüntüsü mülktür. Donanımı, yazılımı meleküttür. Mesela ağaç mülktür. O ağacın üzerindeki rahmaniyet, rahimiyet, mülevveniyet, rezzakiyet onlar da meleküttür. İnsan mülktür, kalp ve ruhu meleküttür. Cismaniyetten çık, hayvaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına. Bak hepsi aynı derste var abi. Risale-i Nur'un her dersinde bu hakikat var. Bakayım sayfasına. Yani bu bakışı yakalarsa insan bu sefer okumada ülfet etmez. Yani bir şeriat manasına bakayım, bir şu manaya bakayım, bir mülke bakayım, bir meleküte bakayım, bir cüziyetten çıkayım, külli bakayım. Değil mi?
Diğer tabirle evvel ahir zahir batın değil
mi? Hayır, denilebilir abi. Bakayım sayfasını hatırlayacağım ben. Burada bir ifade vardı Barla'da. Heh, sayfa 241. Değil böyle en büyük bir hakikati izah ve tefsir eden bir risale. Hatta bir ferdi ikaz için yazılan bir mektup bile. Abi. Bak bütün risaleler. Hatta yazılan bir mektup bile her meşrebe bakar bir gözü, herkese yarar bir sözü bulunur diyor.
Allah Allah.
Yani adeta yani Üssü Hazretleri nasıl ki Kur'an-ı Kerim hitabı ezelidir. Bütün böyle Cenab-ı Hak beşere hitap ediyor. Külde bulunan cüzde bulunur kaidesiyle bak okuduk şimdi. Risalelerde de bu hakikat caridir.
Aynen.
Herkes mesela okuyor, istifadesi, değil mi? çeşitli böyle meslek ve meşrep gruplarında insanlar var. Aynı yere okuyor ama ifade tarzları farklıdır.
İfadeden hariç aynı dersi ben yapıyorum. Polatlı'da yaptım aynı dersi. Tepecik'te yaptım ikinci söz aynı ders. Ama ikisiyle de fark var. Halet'te göre...
Rahmetli inayet var ya, onların farkları neydi abi?
Çok farklı yani. Tuhaf şey yani, külliyat tuhaftır ya. Evet, devam.
Burada işte bir şeyi gördük şimdi. Remzi yani bu hadisede üzerimize düşen mana neydi? Biz de bu lisandaki kaide-i esasiyeyi, yani bir hadisedeki hem insan elini hem de kader müdahalesini bizim ne yapmamız lazım? Görmemiz gerekiyor. Bak. Şimdi diyelim ki ben Risale-i Nur'a bir aşinalığım var benim diyelim. O kadar farklı bakabilir ki mesela işaret-il icaz tefsir metodu var. Kelimenin birbirine olan öncelik ve sorul yani siyak ve sibakı. Yani ihtina sıratel müstakim. Niçin diyor Üstad Hazretleri? Tarık ve sebil kelimelerine mukabil Cenab-ı Hak sırat kelimesini kullandı diyor. O metodu buraya da uygulayabilir. Farklı yere de uygulayabilir. Mesela bak uygulayayım ben. Şimdi bir hadisede hem insan eli hem kader müdahalesi var. Niçin insana el dedi de kadere müdahale dedi? Eğer kadere el deseydi kısa kalırdı. Çünkü insan eli adama göre değişir. Mesela benim elim ne kadar uzanıyor şu an? 1 metre. Diyelim ki elime kumandayı aldım. Bastım. Bak 5 metre uzandı. Diyelim ki başbakanın eli nereye uzanıyor? Edirne'den Kars'a uzanıyor. Değil mi abi? Mesela Sabancı'nın eli nereye uzanıyor? Her tarafa uzanıyor adamın eli. Ama kadere müdahale dediğinden Cenab-ı Hak her şeye her şeyle müdahale edebilir. El demiyor bak. Her şeye her şeyle müdahale edebilir abi. Peygamberimize örümcekle yardım etmiş. Kabe'yi yıkmaya gelmiş. Ebabil kuşuyla yardım etmiş. Üstada fareyle yardım etmiş. Savaşta sıkışmış sahabeler melaikeyle yardım et. Bak müdahale değişiyor. Gibi de bakılabilir abi. Çeşitli yani. O zaman yani ne oluyor?
Konusuna göre bakılması lazım.
Nasıl abi?
Yani konunun makamında.
Yani değişik yani. Biz sadece bir noktayı nazar veriyoruz abi.
Kader eli diyor mu?
Kaderin eliyle tabii.
Yani yerine göre bakabilir. Yerine yani göre biz buradaki yani, ifade ne? İnsan eli de, kader müdahalesi. Senin
hasır müdahaleyi cevaplandırdı.
Yani buradaki ifade burada abi İnsan eliyle kader müdahalesi ayırıyor. Yani niye ayırdı söylüyoruz işte noktayı şey nazarımızı söylüyoruz yani. Şimdi bunun devamı var adalet fakat bunun arkasında bir mektup daha var. Mesela Üssü Hazretleri 19. mektupta şöyle bir ifade kullanıyor. Bir kelamı iki kişi sarf eder. Birinin ilmine diğerinin cehline bakar diyor. Hatırladınız mı abi?
Hatırladım.
Yani aynı kelamı iki kişi söylese birinin ilmine bakıyor, birinin cehline bakıyor. Şimdi bu mektubu biz okuduk. Şimdi gene aynı mektubun devamında fakat farklı bir şey var. Oradan okuyacağız. O adalet ve rahmeti okumayacağız. Onu noktayı nazarlarımızı verdik.
O zaman toparlarsak o şeyhin, ihtiyar şeyhin evet. İtirazında tamam, zahir öyle. Batında inayetle rahmet var.
Ve şey, da, rahmet de inayet var.
O da ne oldu? Nazar, ben toparlıyorum herhalde. Tamam. Doğru mu? İslam ulafı hakkında Risale-i Nur'a karşı bir alakaya vesile olmuş. Yani Allah Allah bu ne diyor diye kendi bulunduğu cemaati bile merak etmiş olabiliyor. Ondan sonra demek ki veci rahmeti ilgiyi, alakayı celbetti külliyat.
Yani böyle
bir de bir de herhalde ben de okurken not aldım. Ehli dalalet, ustadın ve yakınları, sevenleri Mehdi diye baktı ya.
Mehdi aşağıda diye onu söylüyor zaten abi.
Öyle mi?
Aşağıdaki o adalette biz orayı okumadık.
İşte Mehdi diye baktığı için o zaman en iyice ciddi bir endişe ediyor. O zaman ifna etmek, tamamen katliam yapmaya niyet etmişler. Böyle bir yapılanma kalkmasın diye. Sonra baktılar ki bu Mehdi, onlar da biliyor, Osmanlılar da yetişmiş. Ulema ittifak edecek. Arkasından bütün Müslüman olacak. Ne uleması yani? Daha yakındaki bu da Seyit, bu da Seyit. Bak buna muhalefet etti. O zaman tehlikesizdir dedi. Dettirdi yani kader. Çok acayip yani. Onu tadil etti diyor.
O işte aşağıda onu biz onu okumadık.
Anladım.
Şimdi bu ifade yani bu noktaya nazarımız bir kelamı iki kişi söylese birisinin ilmine birinin cehline. Şimdi buradaki itiraz hadisesi birinci şuayı olmuş Hasan abi. Birinci evet. Şuaya itiraz edilmiş. Değil mi?
Evet bir edilmiş.
Şimdi aynı risaleyi bu sefer bir alim görmüş abi. Biz o mektubu yani biz noktaya nazarımız ikisini karşılaştırıyoruz. Diyor ki İstanbul ulemasının en büyüğü ve en müdakkiki ve çok zaman müftü-i enam olan eski fetva emini meşhur Ali Rıza Efendi birinci şua İşarat-ı Kur'aniye ve Ayet-ül Kübra gibi risaleleri gördükten sonra Risale-i Nur'un mühim bir talebesi olan Hafız Emin'e demiş ki Bediüzzaman şu zamanda dini İslam'a en büyük hizmet eylediğini ve eserlerinin tam doğru olduğunu ve böyle bir zamanda mahrumiyet içinde feragatı nefsedip yani dünyayı terk edip böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müyesser olmadığını ve her surette şayanı tebrik olduğunu ve Risale-i Nur müceddidi din olduğunu ve Cenab-ı Hak onu muvaffakun bil hayr eylesin amin demiş. Amin. Bunu kim söylemiş? Fetva emini Ali Rıza Efendi. Şimdi fetva emini ne demektir? Abi.
İşte Osmanlılar'da kuvve-i kutsi, kuvve-i manevi temin olan bir zata tamamen teslim oluyor. Padişahlar, yani halk değil ya, padişahların bir şey seferde veya bir icraatta yapacağı zaman dinin onaylanması lazım. Din onaylaması lazım. Onun için fetva eminine fetva alırlar. Devlet yani. Böyle bir adam, fetva emini, emin, fetva emin elle alınır. Fetvada emindir bu, güvenilir. Bu ulama öteki şeyhe'de benzemez, bu alim. O tarikatçı şey yani böyle yani gönül.
Tescillenmek gibi bir
şey.
Tescillenmek gibi bir şey.
Tabii yani şiri bir devlet Osmanlı'nın. Yani fetvada emin. Hiç sorgulanmaz onun şey fetvası. Böyle. Ve alem İslam'ı bağlı. Devlet Osmanlı. Bu zat, bu alim böyle diyor üstad için. O da gönüllerde bulunan işte tarikatça, işte kendisine has bir şey yapmış, itiraz etmiş. İkisini de bak koyuyor. Şu aslında onu unutturması lazım. Onu da koyuyor. Kıyamete kadar koymuş.
Yani aynı risale fakat iki farklı nazar var.
Evet.
Yani birisi öyle yapıyor, itiraz ediyor. Birisi de takdirini ortaya koyuyor.
Yani hep böyle Risale-i Nur'a karşı iltifatı koysa biz hep sorgulardık yani bu gençiz ya o tarihe göre. Ya hiç böyle birisi çıkmamış falan. E çıkmış kardeşim. Hakikaten çıkanlar bir kısmı var ama meşhur olan bu.
Çıkmış çıktı. Üstad nasıl müdafaa etti? Nasıl değerlendirdi?
Öğrendik değil mi?
Üstad'a itiraz ettiler. Üstad koyunda kalplerini söyleyen karşı müdür onu tezif etti. Ona karşı üstadın müdahalesi nasıl oldu? Kadere ilk önce ona baktı cevap verdi. Sonra kadere baktı. Bunların her birisi bizim hayatımızı tekerrür edecek. Kanun bir silsiledir. Cüz'iyatları üstad zamanında külliyatları bütün asırlara çıkacak. Çok cihetlerle ders veriyor. Şu anda evet. Bir sürü itirazlar oluyor. E buna nasıl cevap vereceksin? Dersini düsturunu yine layıkalardan alıyorsun.
Evet.
Demiş yani bu zamanda Bediüzzaman din-i İslam'a en büyük hizmet ediyor. Eserleri tam ve doğru.
Tam ve
şimdi
doğru.
Enteresan şu abi. Böyle bir zamanda mahrumiyet içinde feragatı nefsedip yani dünyayı terk edip bak böyle bir eserin nasıl yazılacağını da söylüyor. Dünyayı terk edip böyle bir eser meydana getirmek hiç kimseye müyesser olmadığını yani bu cümleyi söyleyebilmesi için o Kütüb-i İslamiye'yi bilmesi gerekiyor. Böyle bir eser
çok doğru.
Hiç kimseye müyesser olmadığını ve her surette şayanı tebrik olduğunu ve Risale-i Müceddid-i Din olduğunu ve Cenab-ı Hak onu muvaffakun bil hayr eylesin amin diyerek.
Bir dakika bu ne biçim söz ya Müceddid-i Din olduğunu. Fetva emini nasıl eder bunu? Müceddid-i Din ya. Yani sonrasında beklenilen ulema arasında ihtilaf olan şeyi fetva eminin mührünü basıyor. Güvenilir ya emin ya fetvada. O diyor ki müceddidi dindir diyor. Lazcasını dedi ya.
Bir daha bir fetva emini ben internette baktım da şöyle geçiyor fetva emini. Ben lügata baktım da pek kesmeyince dedim bir de orada bakayım ne demişler diye. Şimdi Osmanlı'da mesela padişah var. Şeyhüslam var. Padişah sefere gidecek veya gitmeyecek. Bir iş yapacak veya yapmayacak. Şeyhüslam'dan fetva istiyor. Şeyhüslam'ın verdiği fetvanı doğru mu verdi, yanlış mı verdi diye denetleyen kimseye fetva emini deniyormuş.
Son merci yani.
Yani o ikisi önde, o ikisi gözükürken yazılımda Fettâ Emine var.
Bu diyor ki, mucid-i dindir. Tam bir merci yok ki o onaylayacak. Risale-i Nur'u hani sorarlar bize arkadaşlar. Yani bunu kim onayladı, kim tescil etti? Edile-i Şeriye'de, usulde var yani kıyas, icma değil mi? Kitap, sünnet, kıyas, icma. Bak burada icma var mı? Bir alim söyledi diyebilirler size. Hayır. Bunu senin babanın, benim babamın, benim akraban falan onaylamadı. Bu Fettâ Emine ulemaların onayıyla çıkan bir zattır. Yani bu söyleyince artık ötekilerin otomatik olarak denmiş oluyor. Ulemanın icmaiyle Fettâ Emine'dir. Yani ben o kolumu sağladım, olmuyor. Mesela misal vereyim. Bildiğimiz dünyada kolunu sağladı, Zeytinburnu'na geldi, adam icraat yapıyor, ders yapıyor, bilmiyorum. Olur mu böyle bir şey? Bir fıtri gelişecek de yani bir fıtri yani doğasından çıkacak yani. Temelinden gelecek böyle ki o şahs-ı mani ona merci olsun veya teslim olsun. Fıtri olacak. Yani icma var mı sorulur. Bu adam kendisine göre konuştu. Hayır. Kendisine konuşamaz bu artık. Ulema adına veriyor sözü. Onların içinden çıkmış. İcma var bunun hakkında. Bu dedi mi ulemalar denmiş oluyor.
Bölükteki gibi yani bölük komutanın maiyetindeki bütün askerler onun kuvveti gibi iken kendinden üstteki tüm general Tuncer onun kuvveti değil.
Evet.
Ona Tuncer'a emir verdiği vakit bütün ordu namına konuşuyor.
Evet.
Şeriat namına.
Tabii vazifeli bu. Şeran bağlar adamı.
Bütün komutanların genelkurmay başkanı.
Başkanı tabii Fettâ Emine ya. Bu şeran bağlar kişiyi. Yani Müslümanın vicdanını bağlar. Fettâ Emine ya. Evet.
Ha. Amin diyerek bazılarının sakal bırakmamaklığına itirazları münasebetiyle Mevlana Celaleddin Rumi'nin pederleri olan Sultanul Ulema'nın bir kıssasıyla onu müdafaa edip demiş. Şimdi hani biz ehli tahkik olmak diyoruz ya abi. Demin gülen ehli tahkik olmak için burada mesela dedi ki üstadı bir kıssayla müdafaa etmiş. O zaman benim o kıssayı araştırıp çıkarmam lazım. Çünkü Üsa Hazretleri Kastamonu 56'da Risale-i Nur'un işte tanzim, tasnif, tahşiye, işte şerh ve izah ve beyanı ve ispatı talebelerine bırakıldı diyor, tevdi edildi. O zaman ben talebeysem o vazifeyi yapmam lazım. Bu kıssayı benim çıkarmam lazım ortaya.
Çıkardın mı peki?
Çıkardım abi. Bir merak ederim. Araştırıyorsun. İki tane rivayet var. Bunlarla evet. ilgili. Yani niye sakal bırakmış, bırakmamış. Evet. Ama doğrudur ama değildir.
Merak ettim ben. Evet.
Ama doğrudur ama değildir. Bir tanesini söylüyorum. Onu tatbik edeceğiz buna. Evet. Tatbik ettik. Alan alır, almayan almaz.
Tamam.
Şimdi Mevlana Hazretleri'nin babası var. İsmini çıkaramadım da. Vahettin Veled. Bu mesela Mevlana Hazretlerine çok şey gösteriyor abi. Böyle muhabbet gösteriyor.
Babası.
İşte Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ın şefkati gibi. Heh. Onun gibi çok muhabbet gösteriyor. Tabii bunları diğer insanlar da şehvani telakki ediyor. Bir de o babasının konumu büyük evliya bir o zaman tarikat başı olduğu için insanlar biraz garip yadırgıyor.
Mesela çocuk, oğluna karşına.
Oğluna karşı yani bu kadar. Çocuk mesela yolda yürüyor. Arkasından el pençe duruyor. Böyle. Çocuk ne yapsa böyle hemen eteğini topluyor, şeyini topluyor böyle diyelim ki bizim tabirimizde toz kondurmuyor. Hatta bir gün vaaz ediyormuş. İşte bunu sormuşlar babasına, Bahettin Veled Hazretlerine. Demişler ki niye böyle yapıyorsun sen? Demişler ki ileride göreceksiniz demiş. Abi. Nadir abi. Demiş ki ileride göreceksiniz bunu böyle. Bir gün Mevlana Hazretleri küçükken ders yapıyor. Abi. Ders yaparken böyle demiş ki baba demiş bana bir bardak su getir. Tabii millet bu kadar da olmaz demiş ya. Yani. Babasından olsun bir sürü adam bu şey falan. Bu da iyice şey olmuş falan. Buna demiş ya böyle olur mu falan. Bir ona soralım bakalım niçin benden su istedi. Demişler ki niye bak böyle yani edebe münafı değil mi? Çünkü şeriat her şeye bir had hudut koymuştur. Mesela babası çocukla, çocuk babasıyla, işte kocası hanımıyla, hanımın kocasıyla, komşularıyla vesaire ticaret noktasında her şeye bir hakikat vaaz etmiş, ona göre muamele istiyor Cenab-ı Hak. Sen demiş, niye böyle yapıyorsun, yani bu çocuğa bu kadar hürmet gösteriyorsun. O da diyor, ona sorun bir hikmeti vardır. Soruyorlar, niye babandan su istedin, bak bu edebe münafi değil midir? O da diyor ki, su getirmek çok sevaplı bir iştir. İstedim ki o sevabı babam kazansın. Amin. Orada yani çocukla münasebet kurma noktasında babası bir iştihad ediyor. Çünkü dinin zaruriyeti var, nazariyeti var. O mesele bir nazari bir meseledir. Ona göre kendi kafasında şey yapmış. Bir de başka bir rivayet, onu söylemiyoruz. Şimdi bu müsüllü bir iştihad etmiş yani.
Ya bir dakika, şimdi sakalla bu Mevlana'nın kıssasıyla cevap vermiş. Bunu mu anlatmış? Yani onu da bir hani Bahattin Veled şey ha, var.
İki tane yani o mesele.
İştihad etmiş. Ha,
şimdi sakal meselesine gelelim.
Ustad da ha.
Sakal meselesi. Şimdi sakal meselesi de dinin zaruriyeti değil, nazarı bir meselesidir. Sakal bıraksa bırakmak sünnettir. Bıraktıktan sonra kesmek haramdır.
Evet.
Üstad Hazretleri de sünneti terk etmiş, haramı işlememiş. Yani o şey, kıssaya göre, eğer doğruysa o kıssa, o kıssaya göre bu müsüllü bir meselede üstad iştihat etmiş. Yani bu müsüllü diyor. Yani o mesele doğru da olabilir, olmaya da bilir.
Abi. Şu ona ait, okey, açtım burayı, şey yapayım ben dedim. Bu bir bu kısa var. Esas bir tane de şu. Bir hareket yapıyormuş. Kendi yakınında birinci derecede bulunan ulema, alimler var Mevlana'nın. Beraberler iken, beraber kendi sosyosu dünyasında ilim ve tahsil yaparken bir otururken yaptığı davranışlar var. Mevlana bu alimlerin de içinde bulunduğu komple cemaatiyle hareket ederken hususi dünyada yaptığı hareketi yapmıyor. Başka davranıyor. O yanındaki ulema Mevlana'ya soruyorlar. Diyorlar ki, seninle beraberken biz ulema heyeti, avam yokken, halk yokken, senin hareket edenler yokken, yani da yaptığın hareketi biliyoruz ki onun sahibi sensin. Onu sen öyle seviyorsun. En doğrusu budur diyorsun. Ama müntesiplerinin yanındayken ruhsatla hareket ediyorsun. Niye dedi? Demiş ki, eğer ben öyle yapıp her daim öyle yapsam bunu beni takip edenler bu budur, bunun dışında olmaz. Bunu yapmak onlara vacip gibi olur. Kendine vacip kılarlar ve arkamdan gelenlerin aynı benim gibi yaşamalarını zorlaştırırım ve dinde zorlama yoktur kaidesini bozarım. O zaman hadis var der demiş. Siri seyri edafikum. Sizinle hareket edenlerin hareket, en zayıflarınıza hareket ediniz. Kıssası var böyle. Şimdi ustad diyor ki, ben tek değilim. Ben bir hareket deyim. Bu harekette biz de varız yani, siz de şu anda oturanlarımız da var. Bu zamanda yaşayacağımızı da biliyor. Bu zamanın adamıdır. Memur olacaktır, subay olacaktır, polis olacaktır. Yani içtimaiyette çalışacağız. Ama bu sakalı için kafası asılsa müntesipleri artık bunun dışında bir tercihleri yoktur. Kafa vermiş, sen işi terk etsen ne olur? Kafa vermiş, İstifa etse ne olur memurdan? Olacaktı. Ama ustad ne yapmış? Bir sünnet olan sarık bununla çıkar dedi. Ama ne yaptı? O çıkabiliyor. Sarığını çıkarttı dedi hakim. Sarığını çıkarttı. Kaşkolu sardı. Adam bir şey diyemedi. Ama sakalı çıkar deyince olmuyor. O zaman onun, ustadın bu hareketindeki bu esnekliği, ruhsatı hareket ettiği arkadaşlarının, dava arkadaşlarının yapabileceği bir yaşantı ile yaşıyor. Umumi cihetle. Hususi odasında ise sabah vesaire. O bizi ilgilendirmiyor. Yoksa sünnette ne kadar hassas? Bakın. Dolayısıyla o kısasında eğer diyor, Ahmet bin Hanbel de öyle şey yapmış. Ben diyor bu milletin içinde bunu yapsam, bu budur, bunun zıttı yoktur deyip bu milleti, bir kısmını dinden soğutacaktım. Çünkü başkası olamaz diyecekti. Çünkü tasavvufta şeyh ne dediğimizse sorgulanma yoktur. Şimdi müntesipler için Said Nursi Hazretleri'nin, üstadımızın müntesipleri olan bizler memuruz, subayız. Çalışıyoruz, ediyoruz. Yani bir de Deccaleti biliyor, mücadele etmiş. Deccaletin sahiri basit sebepleriyle adamları doğradığını biliyor. Katlettiğini görüyor. O zaman bu sünneti yapmıyor. Ta ki diğerlerinin hareketiyle hareket ederek hizmet-i imaniyenin yayılmasına vesile olmuş bu hareketin. Hizmi yoksa sakalı esas alanların şu andaki vaziyetlerini görüyoruz. Bir beldeye bir kısım insanlara has kalmış. Yani siz belki görüyorsunuz da mutlaka da, fakat biz biraz da dolaştığımız için sahaları bir sakalı esas aldı, doğru, ama sakaldan dolayı o kadar sahaları, yani o ilim, o gayret, hakikaten fazil, kamil, hakikaten doğru insanlar, kaliteli insanlar, ama şeyhlerinin ısrarı, sakala ısrar, sakalsız olmaz demeleri sahalarını genişletmediği gibi gün geçtikçe azalıyor.
Hareket kabiliyetini azaltıyor.
Azaltıyor. Mesela ben İsmail Ağa'da Ömer Hoca ile beraber ikindi kılmayı nasip oldu. İkindi kıldık, çıktık, baktık sıra var. Sıra var yani. Hadi. Sıra. Böyle meğer Şeyh Efendi o arka sokaktan geldi, mescide girecek. Onu görünce herkes sıraya dizmiş, sağ ve sol. Ben başıma nakletmiyorum, yaşadım zaten. Buna ait de sitede bir sürü böyle bir ders de naklettim. Bir sürü yazılar da yazmışlar, hakaretler vesaire. Olsun, hakkımı helal ettim. Bayağı hakaret hala duruyor. Hasan Akar kimdir diye var yani Google'da. Hakaret ediyor sahada. Bu hatırayı nakletti. Yalan mı söylüyorum? Oldu, ne yapayım? Ondan sonra pat diye mübarek zat, hakikaten tuhaf, gözüyü görmediği halde bir geldi o kadar kanalların içinde. Çünkü bir sahadan bir tanesi diyor ki, komşum işte müziği çok çalıyor, dua ediyor. Efendim kızıma şey çıkmadı diyor, tek işim şey oldu falan. Hiç kimseyi dinlemiyor. Tam benim yanıma geliyor. Elini uzatıyor. Hani sakal diyor. İnşallah hocam diyor. İnşallah öyle olmaz dedi. Hemen söz ver dedi. Bizde biraz patavatlığımız var. Tarikattan bir gelmediğimiz için hemen dedi ki hocam inşallah'ın dışında hiçbir şey yoktur. İnşallah öyle olmaz, hemen söz ver. İnşallah'ın dışında yoktur. Hemen tebliğinizin akabine neticeyi beklemek sırrı ihlasa zıttır, inanın. Ama biraz da bizim başta söyledim patavatlı. Sus. İnşallah şey deyin. Tamam inşallah hocam. Şu kafa sağla, bir şey deme. Bak benim kusurum var yani burada. Böyle demeseydin. İnşallah dedik işte. Yani.
O da onu bulmasaydı abi.
Ondan sonra yok benim suçum. Tevazu olarak almıyorum. Deme kardeş. Bu kamil insan, müntesiplerinin yanında ne diyorsun? Burada bir tanesi yeni gelmiş, bir tanesi. Bu dersin ahengi bozmak adına pat deyip paldır küldür girdi. Doğru olur mu? Olmaz. Yanlış. Yanlışa yanlış. Ben yanlış yaptım yani. İşte neyse. Şimdi ustad da böyle bir olmazsa olmaz dese.
Kaderin ince sırlarını ustad, yani ahiretini ve dünyanı feda etti diyor. Dünyasını feda ettiğini anlıyoruz. Ahiretini nasıl feda etti? Bu manevi hazlardan, mesela toplum hayatına girmeyip dağdaki manevi hazlardan feragat etti. Ve de o sünneti seniyeyi dağda bir yerde husus hayatında yapabilirdi. Onu terk etmek ustadın manevi ahiretini feda etmesi. Onu da milletin imanını kurtarmak için. Yani. Çünkü bu aslında bir hastalığı var, ön yargı. Senin profilini gördüğünüz ve sonrası kaşal var. Yani sen ağzından kuş tutsan, bilimsel açıklamalı yapsan, fenden, coğrafyadan da girsen.
Aynen öyle diyor ya.
O kapatmış. Yani o kılık kıyafetiyle birlikte aslında hasta olan asır. O aynen sünnet-i seni. Ona perdeleri kapattığından dolayı, yani bu şey, bilimsel şeylerde de var. Kişiyi açmak. Ondan sonra onun alemine girebilmek. O sana şu anda kapandı. Sen ne kadar müdeller konuşsan dahi bu bir yerden ezberledi, söylüyor zannediyor. Ama nur talebelerinin yani bu şekildeki toplumdaki girmesi doğrudan doğruya ona kapıları açıyor. Hatta bizim Tahir şey anlatıyor, Arabistan'da hacıya gitti mi yani, akel takmış şeylerin.
Arapların o.
O kırmızı şeyi takıyor, entari giyiyor, Arap gibi gözüküyor. Hacım hangi firmayla geldiniz diyor. Ben Türk diyor. Ya hangi firmayla geldiniz diyor. Ben Arapça bilmez diyor, ben Türk. Ben de Türkçe konuşurum diyor. Hani? bakın onun Türkçe konuştuğunu, onun sesini duyduğu halde manaya inmiyor, ne dediğini anlamıyor.
Şekilci
çünkü ön yargıyla beraber şekle baktı, bu Arap, Arapça konuşuyor sanırım. Bak ya sen Türkçe konuşuyorsun. Aynen bunun gibi kıyafette gördüğü vakit ya bunlar sos, mesela rövaz diye kapatıyor. Sen ne kadar söylesen dahi duymuyor yani. Yani bunun gibi böyle çok hikmetleri var. Yoksa üstad,
o işte onunla cevap verdi diye.
Başına çıkar diyen üstad sakalını da bırakırdı ve kestirmezdi.
Hatta üstadın talebesi kesmemiş. Kendisi sakalsız olduğu doğru mu?
Onu da duydum ama duydum. Okumadığım için zikretmedim.
Öyle bir rivayet var. Kendisine sordukları zaman sen niye sakal bırakmadın diye sordukları zaman biz ahir zamanda gelecek son müceddidin
meşrebine hürmeten.
Meşrebine hürmeten sakal bırakmıyoruz. O onun meşrebini bu asırdan tasdik edip takdir etmek adına sakal bırakmıyoruz.
İşte o da, evet. O da var. Evet, sen devam et.
Toparlıyoruz abi. Bu nüsürlü Bediüzzaman'ın dahi elbette bir içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır demiş. Yani Bediüzzaman Hazretleri bu sakal mevzunda içtihad etmiş. İçtihadında isabet eden
ikisi.
İki. İsabet etmeyen bir. Etti mi?
Etti.
Şimdi
hiç şüphem yok.
Peki nasıl sevap, hangi iki sevap diyoruz ya? Bir içtihat sevabı, diğeri
o arkasından gidenlerin ve o yapacakları yapabilme cesareti verdiğin için.
Yani bir içtihat sevabı, bir de sakal sevabı mı? Yani o sakalı bırakmış gibi sevap alıyor mu?
Sakal bırakmış gibi sevap değil de onu o demiyor. Üstad diyor ki o eksikliğime mukabil diyor, şu kadar hizmetlerin onu yerine geçti diyor. Çünkü o zaman şeriata dokunuruz. Yani sakal bırakmadığın halde sakal bırakmış gibi sevap almak değil de o eksikliğimizi tamamlayan
hizmetler.
Hizmetler.
O olmadığı vakit onun olmamasıyla neler ortaya çıktı?
Ortaya çıktı.
O noktada. Burada üstad sakalı müdafaa ediyorken bize çok önemli bir ders veriyor ciddi olarak. Çünkü bizde insanlarda şu oluyor, mesela bir şey yapıyorsun, giydin işte taktın kravat veyahut da ne bileyim giydin işte düşük pantolon şey. Sonra hikmetini anlatırken kardeşim diyoruz, o zaman da böyle olmalı diye. Bak, yaptığımız fiilin böyle olmasının gerektiğini müdafaa ediyor. Çok yanlış bir şey. Üstad ise doğru olan peygamberin yaptığı uygulamadır. Onun doğruluğunu kabul ediyor, sünnet odur. Benim bu yaptığımda kusurdur. Fakat inşallah Cenab-ı Hak kabul eder diye bize bir yönde gösterir. Diğer muamelelerde de böyle.
Evet.
Şimdi biz de mesela bir fiili yapıyoruz, sonra o fiili aklamak için onu müdafaa ediyor. Üstad böyle yapmıyor. Sakalsızlığı müdafaa etmiyor.
Etmiyor.
Kusurunu kabul ediyor.
Bir tanesi demişti abi, demek ki bir tanesi demişti, o zaman yanlış bu. Nurcu birisi demişti. Yüksek mevkide gibi Nurcu demişti, ben 10 sene öncesini hatırlıyorum. Asrın sünneti takım elbise ve kravattır demişti. Şey demek ki bu çok büyük bir yanlış yani.
Evet.
Üstad gibi yapsa.
Yani tebliğ gerekçesiyle budur demişti.
Ve hoca Mustafa'ya emretmiş, söylediğimi yaz. Bediüzzaman'a kemal-i hürmetle selam ederim. Telifatınızın ikmaline hırz-ı can ile dua etmekteyim. Yani ruha nüsa olacak kadar kıymetlidir. Bazı ulema üslubunun tenkidine uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır.
Bir tescil daha yaptı abi, gördünüz mü?
Evet.
Ne dedi?
Ulema-i Suru dedi.
Tenkidine uğradığına müteessir olma, zira yemin
kim demiş
ağaç
bunu?
Taşlanır.
Ali Rıza Efendi.
O mu diyor o? Evet. Ben çünkü zihnim başka yere gitti de şimdi. Allah Allah, çok acayip şey. Ulema-i Suru diyor.
Tescil daha yaptı abi.
Yani Bediüzzaman'ın bir içtihadı var dedi. Tescil o kıssa misirli. Bediüzzaman'a diyor kemal hürmetle selam ederim. Telifatını diyor hırz-ı canla dua etmekteyim. Tebrik ediyorum. Bazı ulema su'nun tenkidine uğradığına müteessir olma.
Fe subhanallah. Ulema su diyor şimdi. Hatırladınız o ihtiyara. Çünkü bazı şeyler verdiler. Onlar bizim bir şey müdafaa, üstadı şey yapmak için bir Müslüman düşünmek değil. CHP'nin bazı şeyler verdiği iş demek ki.
Ustak kullanmıyor. Ulema su hakkında bir tehdit-i azim var diyor diye hatırlatıyor.
Ya Allah Allah. De oku bakayım bir de, özür dilerim.
Bazı ulema su'nun tenkidine uğradığına müteessir olma.
Ulema-i su, Allah Allah.
Olabilecek demiyor abi. Ulema-i su'nun.
Şimdi diyor. Çekti ha, şimdi çekti gibi. Kaç defa okudum, şimdi çekti. Ali Rıza Efendi, ustada tenkit edene ulema-i su diyor. Öyle mi çıktı, öyle mi anladım ya? Ben yanlış mı anladım? Ben ilk defa ilgimi çekti böyle bir şey.
Kötü ulema öyle mi?
Bunun izahı, bu ulema-i su ne demek? Bu mektubatta geçiyor bunun izahı. Geniş bir izahı var, bu ulema-i su ne demek?
Sayfayı bir söyle, kafamıza takıyorsun. Nerede yani geçiyor? Nerede geçiyor Leman sonu?
9. mektup.
Neydi o böyle yuvarlak bir şey yap. Dur tamam açma da böyle yuvarlak bir şey söyle.
Ha, orada işte Ulema Su'nun
Ulema Su
hakkında azim bir tehdit olduğunu.
Ulema Su'yu tarif dedin sen. Ulemanın uzlaması biliyoruz ama. Uşkuluyla ve midesiyle mi bağlı dünya? Çünkü diyorlar ki şu...
Şairi tahir noktasında.
He?
Şairi tahir.
Tahir. Ne?
Şurada söylüyor. Sayfa 430. Mezhebi Hanifiye'nin ulviyetine ve safiyetine münafi bir surette vicdanını dünyaya satan bir kısım ulema su'nun yanlış fetvalarıyla.
Bak, vicdanını dünyaya satan.
Burada başka ulema bir mesele var bu. Ama ulema su'yu bu şekilde tarif ediyor.
İşte yani, bu çok önemliydi işte bu.
Vicdanını.
Allah Allah, aferin.
Abi tam oturuyor zaten.
4, tebrik ederim.
O şeye
oturuyor.
Zaten abi Risale-i Nur mesela orijinal bir izahı vardır. Mesela nedir o? Üstad diyor ki müteferrik parçalar bir araya gelse mükemmel bir şerh ve izah alır. Mesela Haşir Risalesi gelse diyor Haşir ile ilgili parçalar çok mükemmel bir şerh ve izah olur. Şerh yazıda olur. O yazıda yazdığını parantez açıp mesela açtın parantezi kapattın. Heh, bunu anlatırsan karşı tarafa bu izahtır. Şerh yazıda izahta sözde oluyor. Şimdi müteferrik parçaları bir araya getirdin mükemmel bir şerh ve izah oluyor. Mesela müteferrik cümleleri, müteferrik paragrafları, müteferrik kelimeleri, müteferrik manaları bir araya getirdin mi mükemmel bir şerh ve izah oluyor.
Evet.
Biz de ne yaptık? Oradaki ulema su'yu diğer taraftaki o ifade bakınca o zaman ne oluyor? Oradaki ulema su'nun izahı olmuş. Ne demek yani bu? Onun da izahı oluyor. Bir yani bu Risale'nin orijinal izahı budur. Yoksa okuyup böyle lügat manasını verse bazı yerlerde kısa kalıyor. Cümlenin anlaşılmamasına sebebiyet veriyor.
Bir düstur buradan bir şey lazım olan uygulanabilire geçelim. Ne çünkü Ali Rıza Efendi var ne de o şeyh var. Bize burada ne yapacağız? Bir cemaat, bir Müslüman, bir İslami hareketten bir fert orada müntesip olabilir, bağlı olabilir ama cemaatin kendisi değildir. Bir insan da öyle. İyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Şimdi burada bir cemaate müntesip olan bir insanın bir hareketinden veya bir iddiasından, tamam, yani cehaletinden iddia ediyormuş. Komple o adamın ve o cemaati, hele o cemaati veya o adamın öyle olduğunu itham etmek, serişte etmek yanlıştır. Yani ciddi bir İslam'a alelen açık olan bir emre muhalefet olmamak, şahsımıza bakan bir yönünü kastediyorum. Mesela bana deseler ki, o adam dese ki namazın farzı işte üçtür. O değil. Bunu kastetmiyorum. Şahsımıza bakan ve şeriyetimize bakan. Mesela bu zat öyle yapmış. Birinci şu an Said Nursi diyor. Ayetleri diyor. Kendisine göre yorumluyor diyor. Yani kendisine denk. Bir ayetleri. Ustad bunun kendi zatına bakan yönü diye şey yapıyor. Yoksa açık bir şeriata böyle dedi de bundan dolayı değil. O zaman ne yapacağız? Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bu adam yanlış yaptığını söylediğine göre biz de bu yanlışa düşmeyeceğiz. Ne yapacağız? Yani her tarafımız kapısı açık olan, mesela diyelim ki adam haram işliyorsunuz diyor sakal bırakmamakla. O açıldığı için söylüyorum. Bu böyle dedi vay be işte Hanefi mezhebinde şöyledir şafir. Çekmeyeceğiz. Peki kardeşim Allah razı olsun. İnşallah düzeltiriz diye deyip geçmeniz lazım. Cevap hazırlanmayacağız. Ama biz alemimizde bileceğiz ki böyledir. Evet.
Bazı ulema su'nun tenkidine uğradığına müteessir olma. Zira yemişli ağaç taşlanır, haşiye kaziyesi meşhurdur. Yani mübarek tatlı meyveleri bulunan ağaçlara taş atanlar, akılları varsa tatsınlar ve yesinler, çürütmeye layık ve kabil değiller demektir.
Evet.
Yani yemişli ağaç taşlanır diyor. Taş attı, mesela ağaç, o meyveler yere düştü. Aklı varsa o düşenleri yesin diyor. Evet. Sen itiraz ettin, elinde bir meyve var, hiç olmasa aç içine bak diyor, istifade et.
Evet.
Mücahedatınıza devam buyurun. Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak acilen murat ve matlubunuza muvaffakun bil hayr eylesin. Baki hakkın birliğine emanet olunuz. Eski fetva emini Ali Rıza. Üstadın cevabı.
İşte böyle müdakkik ve ilim ve şeriat ve Kur'an cihetinde bu zamanda söz sahibi en büyük alim böyle hükmetmiş. Yani bu zamanda söz sahibi en büyük alim böyle hükmetmiş. Risale-i Nur'un talebeleri bu meseleyi ihtiyaten yabanilere onun ismini vermekle teşhir etmemek gerektir ve dualarına onu dahil etmek lazımdır. Umum kardeşlerimize selam.
Bana aleyküm selam usta. Bana dedi o. Teşhir etmesin diyor.
Şimdi daha bunu toparlıyoruz. Tamam, bu zamana kadar okuduğumuz şeyleri bir toparlayalım.
Abi bir de mücahidat. Kapıyı böyle
devam etsek. Ne demek?
Mücahede etmek.
Mücahidatımıza devam edin diyor. Şimdi bu asırda mücahitler çok olduğu için abi pek genelde bizi mücahit olarak görmüyorlar da. Ali Rıza Efendi hani dahilde cihat ilim nedir diyor ya abi üstad.
Şunu bir açalım. Dur ha, seni
dinle. Dahildeki cihadın da bu olduğunu tescil etmiş oluyor abi aynı zamanda.
Ne cihadın?
Evet. Mücahadatınıza devamı diyor. Devamı dilerim Cenab-ı Hak'tan. Baki Hak'tan diyor. Mücahadatınıza devamını dilerim. Aa, evet. Yani mücahadat dedi bizim yaptığımız üstadın yaptığı vazifeye mücahadat dedi yani.
Bu bu cihat dedin ya şimdi. Sen de girdin. Bana sordular bir yerde birkaç yerde. Cihadın madde olmadığını şimdi dairede. Efendim manevi olduğunu, insanların akıllarını, kalplerini yaralandığını, onları ikna edilmesi gerektiğini, şimdi kılıç da olmadığını dairede,
evet.
Haricin düşmanı def etmek başka olduğunu söyledik. 10 günde beri dedi ya, tehdit aldı. Sen cihat ruhunu öldürdüğün için listenin başındasın diyor. Sen de öyle oldun şimdi.
Elhamdülillah.
Ve öbür İslam adını abi şimdi bu.
Öbür türlü cihattan çok yaptığımız için bizi listeye almazlar abi. Sen yapmadın. Ben öbür türlü cihattan mücahitlerin arasından geliyorum. O yüzden ben oradan yırtarım. Fakat o çok ilginç abi ya. O tespiti çok
mücahedatınıza ilginç. Devam edin.
Evet yani vazifenize devam edin demiyor. Vazifenizin devamını demiyor. Mücahedatınız. Yani çünkü niye abi? Çünkü revaçta eksi taraftaki revaçtaki hizmet süfyaniyet. Onun karşısında bir tek hakiki duran üstad var abi o dönemde. Başka bir şey yok yani. Evet. Duranlar var ama münferit. Bir cemiyet olarak ve bilinmiş bu cemiyet. Yani üstad, Risale-i Nur ve Nurcular biliniyor. Hedef oluyor, hapishanelere konuluyor ama üstad vazifesine devam ediyor abi. Bak mücahedet olduğunu Ali Rıza Efendi'ye de Cenab-ı Hak bu vazifenin mücahede olduğunu, cihat olduğunu Ali Rıza Efendi'ye de tescil ettirmiş. Ya kaçak, göçek yapılmış bu işler öbür tarafta. Yani İslami cereyan tarafında evet. Kaçak göçek yapılmış.
Mesela kaçmış, birini yapmış.
Aynen öyle. Abi yanında duruyor, diyor ki imzala. Diyor ki bunu imzalamak zorunda değilim ki. Ama dine şey bir karar, tevzi çakma. Yanında diyor ki bunu imzala. Diyor ki bu benim imzamı gerektirmeyecek. Sen imzalarsan bu şeye girecek bir şey diyor. Uygulamaya girecek bir karar. Din aleyhinde bir karar. Tevzi çakma. O da diyor ki olsun sen imzala diyor gene. Ama diyor yani ne gerek var diyor. Ben imzalasam ne olur falan diyor. Ondan sonra zannedersem şeyin kalkması.
Şeriatın.
Halifeliğin kalkması.
Halifeliğin
kalkması. Özür dilerim şey değil. Tevzi çakmak değil. Bir başka hoca diyor ki affedersiniz çok özür dilerim attık oraya diyor boktan bir imza diyor. Ya attın ama senin imzanla kalktı yani. Ondan sonra ne dedi? Mustafa Kemal kaldırsaydı şeriatı, halifeliği kaldırsaydı diyecekti ki İslam dünyası zaten bunun görüşü buydu kaldırdı. Ama hocalara imza attırdı. Hocalara imza attırdı ve bunu atınca ne oldu abi? Bunu atınca hizmetini oraya kaptırmış. O zannetti ki ben bu imzayı atarım. Ben
kurtulurum ondan.
İbadetime de devam ederim. Allah katında da mesul olmam zannetti.
Zannetti.
Ama üstad öyle yapmıyor abi. Üstadın vazifesi, yani üstadı idamla yargılarken diyor ki ey kafirler, ey zındıklar, başıma bomba olsanız patlasanız size ehemmiyet vermiyorum. O şekilde bir mücahede var üstad abi. Ve elhamdülillah Ali Rıza Efendi'ye de tescil ettiriyor bunu.
Evet, toparlıyoruz abi. Şimdi bu okuduğumuz mektupta 3 nokta vardı. Biz birinci noktanın yarısını okuduk. Bir hadisede hem insan ile hem kader müdahalesi vardı. Buradaki bu kaide-i esasiyeyi Üstad Hazretleri kendi başından geçen bir itiraz hadisesinde müşahede etti. Ve de kullandı bu kaide-i esasiyeyi. Biz de üzerimize düşen işareti aldık. Sonra ikinci noktayı atladık. Üçüncü noktada da bu sefer bir takdir mektubu vardı. Bu takdir mektubunda da fetva emini Ali Rıza Efendi vardı. Bu da bir itiraz, takdir meselesi. Bu da bir noktadır. Oradaki nükte, mana var. Biz o remize girmedik işaretlere.
Tamam.
Çünkü girmedik. Bir de şimdi Risale-i Nur abi, aşere-i mübeşşereden sonra cennetle müjdelenen Risale-i Nur talebeleri dışında kimse olmamış. Aşere-i mübeşşereden sonra. Mesela Eyüp Sultan Hazretleri 100 yaşına doğru at sırtında İstanbul'a gelmiş. 91 yaşında gelmiş. Niçin gelmiş? Bir hadise mazhar olmak için. İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutan. Onu fetheden asker, ne güzel asker. Risale-i Nur ve Sadık talebeleri 1. şuada 33 ayeti Kur'an'a mazhar olmuş. Bak, o bir hadise mazhar olmak için geliyor. O zaman Risale-i Nur Sadık talebelerine verdiği bu neticeye mukabil olarak onlardan istediği bir fiyat var. Nedir o? Sarsılmaz bir sebat ve sadakat fiyatını isterdi. Amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El-Fatiha.